Mutlu günler, iyi haftalar. Tenis Raporu'na hoş geldiniz. Onur Akmeriç'le beraberiz. Gündem tabii ki de Avustralya Açık olacak. Onur, hoş geldin.
Hoş bulduk.
İyi haftalar olsun. Dileyelim. Avustralya Açık geride kaldı. Kadınlarda Aryna Sabalenka geçen yıl olduğu gibi bu yılda şampiyonlukla noktaladı Avustralya Açık'ı. Erkeklerde de müthiş bir mücadele vardı. Bir tarafta Medvedev, diğer tarafta Sinner. Ve Sinner 2-0 geriden gelip Medvedev'i 3-2 mağlup etmeyi başardı. İlk Slam finaliydi ve ilk kez de kariyerinde bir Grand Slam şampiyonluğu yaşamış oldu genç raket. Onur, nasıl buldun Avustralya Açığı? Dilersen böyle başlayalım. Hı-hı. Tabii ki güzel finaller vardı. Hı-hı. Kadınlarda biraz tek taraflı oldu ama orada Sabalenka'nın yürüyüşü önemliydi. Ama erkeklerde tabii yarı finalde Djokovic'in vedası ki 2018 yılından beri ilk kez maç kaybetti Melbourne'de. 2008 yılından beri en genç şampiyon çıkardı Avustralya Açık. Nasıl buldun bu yılki Avustralya Açık?
Son zamanlarda izlediğimiz belki de hem kadınlarda hem erkeklerde en keyifli turnuvaydı. Erkeklerde birçok maç 5 sete gitti ve dolu dolu maç 5 setti bunlar. Yani boş 5 setler değildi ki hani yarı finalde 2-0'dan dönüş, finalde 2-0'dan dönüş. Belki de son yıllarda izlediğimiz en hem tenis anlamındaki çekişme anlamında hem de skor anlamında maçlardan biriydi. Kadınlar tarafında da yine sürprizler oldu. Çok sürpriz oldu. Świątek'in erken elenmesi başta olmak üzere. İşte Noskova gibi, Yastremska gibi tenisçilerin ikinci haftayı görmesi, ilerlemesi
tabii
gibi.
Hatta Yastremska yarı finalde yani neredeyse final görecek.
Tabii elemelerden geldi tabii. Zaten. Yani 8 maç oynadı arka arkaya. Kolay değil. Yani baktığımızda yeni yüzler de gördük. Erkekler tarafında da beklediğimiz aslında son 4 vardı, son 8 vardı. Beklediğimiz isimler vardı turnuvanın o aşamalarında. Yine kendi açımdan söyleyeyim, turnuva öncesi beklediğim bir tablo oluştu erkeklerde. Kadınlarda tabii tahmin edilemez bir durum vardı.
Orada bir taraf çok daha ağırdı ama ağacın diğer tarafı biraz daha sürprize açıktı. Oradan da zenk geldi.
Evet. Evet ama yani yine diğer taraftan da
çünkü yarı finalde Goff'la Sabalenka'nın eşleşmesi yani aslında
yarı finalde öyle
evet yani final tadında bir maçtı
zaten
finale göre.
Ağır topların ilk haftalarda evet. Elenmesi üst tarafı biraz daha açık hale getirdi. Yani dediğim gibi geçen hafta konuştuğumuzda ne diyorduk? Ben işte Alcaraz'ın aslında final için favori olmadığını, Medvedev'in daha önde olduğunu, hatta Zverev'in daha önde olduğunu söylüyordum. Świątek için de artık burada bir şeyi kırması gerekiyor diyorduk. Çünkü Avustralya Açık'ta hiç başarısı yok ki beni çok şaşırtıyor bu. Yani belki sezonun başı diye böyle bilmiyorum ama Świątek'in de burada bir başarı, bir final görmesi, hatta kupa kazanması gerekiyor bence. Ama o Amerika Açık'ta, Fransa Açık'ta kazandı. Bekliyorum onları. Gelecek senelerde mutlaka yapacaktır.
Doğru.
Burada iyi bir performans gösterecektir ama şu ana kadar bunu gösteremedim.
Maç sonrasında Mert Hoca'yı dinledim ben. Hı hı. Mert Ertunga'yı. Onun da bahsetmiş olduğu bir konu var. Benim de hep üzerinde durduğum bir konu aslında. Sen de muhakkak bir fikir getirmişsindir ama erkeklerde çok uzun maçlar geride kaldı. Medvedev totalde 24 saat kortta kaldı. Evet. 35 set oynanıyor zaten. Hı hı. Maksimum. Hı hı. 31 set oynadı.
Yani 30 set artı bir oyun.
Artı bir oyun ama biraz sonra daha detaylı konuşacağız Medvedev Sinner finalini ama kadınlarda 3 setle bitmesi, erkeklerde 5 set bitmesi konusu uzun yıllardır zaten, hı hı, gündemde ama acaba bu da yani bu Avustralya Açık turnuvası da organizasyonda Grand Slam'i de biraz da bazı gerçekleri ön plana çıkardım. Yani kadınlarda bir anda işte 2-0'da maç bitti. Hı hı. Kupa Sabalenka'nın oldu veya yarı finaller, çeyrek finaller. Ama erkeklerde hep bir heyecan. Hı hı. İşte 2-0'ı bulsa da Zverev maçı koparamadı. Veya finalde Sinner 2-0 gerideydi ama 3-2 kazanmayı başardı. Acaba kadınlarda da benzer bir tablo olsa heyecanı biraz daha üst seviyeye çıkarılır mı diye hocanın da bir ifadesi vardı. Ben de bu soruyu sana sormuş olayım.
Şimdi bunun birçok unsuru var tabii. Kadınlar tabii ki 5 set oynayabilirler. Antrenmanları buna göre ayarlarlarsa.
Doğru.
Çok rahat oynarlar hem de. Burada bir sorun yok ki. Eskiden oynamışlıkları da hani gösteri maçı da olsa şey de olsa var yani 5 setlik oynadıkları maçlar ve oynayabiliyorlar. Ama burada asıl sorun zaten devreye şey giriyor. Programlama, reklam, yayıncılık. Hiçbir televizyon kanalı, yayıncı kuruluş kadınların da 5 sete gitmesini istemiyor. Çünkü zaten şu an programda gece 4'te bitiyor maçlar. Kadınlar da 5 set üstüne oynarsa bu sefer bunu nasıl planlayacakları hakkında bir soru işareti olacak. Merkez Kort'ta belki de o gün 2 veya 3 maç oynanacak. Böylece bilet fiyatları düşecek diye bakıyorlar. Yani bilet gelirleri, izlenme oranları düşecek diye bakıyorlar. Belki yani Grand Slam'ın 3 hafta olduğu bir evrende Onlar da 5 set oynayabilirler. Yani bu kurgulanamaz mı, planlanamaz mı? Bence planlanabilir.
Bence de.
Ama planlanabilir. Ama hani şu açıdan da bakmak lazım. Şimdi 3 haftayı Grand Slam'a ayırırsanız, Grand Slam'la oynama hakkı kazanmayan tenisçiler bu sefer ne yapacaklar? 250 puanlık turnuvalar, 500 puanlık turnuvalar. Bunlar aslında Grand Slam seviyesinde olmayan tenisçilerin de kupa kazanması ve puan kazanması ve para kazanması için bir fırsat. 4 Grand Slam var. Artı bir hafta eklersen bir ay takvimden çıkarmış oluyorsun. O bir ayda tenisçi, bence çoğu tenisçi şunu ister. Özellikle ilk 50 dışında, ilk 100 dışındaki tenisçiler. Grand Slam olmasın, başka turnuva olsun o haftada. Ben o hafta oynayayım, ilerleyeyim, para kazanayım. Evet, Grand Slam'lar çok büyük para veriyor. Ama hep konuşulan konu ilk 150 dışındaki, ilk 200 dışındaki tenisçilerin aslında hayatlarını idare edemediği, geçiremedikleri konusunda bir konsensus var zaten. Bunu biliniyor, bilinen bir şey. Hep ilk yüzdeki tenisçilere karşı onlara çalışmayalım. Yani biraz da dışarıdaki tenisçileri düşünelim bence. O yüzden kadınlar 5 sene oynasınlar, oynayamazlar demiyorum aslında.
Bu arada benim bahsetmiş olduğum konu, evet, hani tenisin gelişimi konusunda erkekler tenisi çok daha fazla izleniyor. Çünkü daha uzun süren maçlar var. Yani bu aslında matematik olarak da biraz...
Ben öyle düşünmüyorum.
Ya sen düşünmüyorsun ama ortada rakamlar var. Yani bir maçın kadınlar...
Nedeni olarak mı olduğunu düşünmüyorum.
Ya, hayır, yani şu açıdan soruyorum ben. Bir kadınlar maçı var, süresi belli. 2 saat, 3 saat tamam. Veya daha fazla olabiliyor ama erkeklerde özellikle 5 sete gittiğinde ister istemez süre... Işte Medvedev'in 4 saat ve üzeri birçok maçı vardı.
Doğru.
Yani tek başına sadece Medvedev'den bahsediyorum.
Doğru.
Biraz hani dünyada özellikle olimpiyat döneminde 2024 biliyorsun Paris'te düzenlenecek. Mottoları eşitlik konusu. Hı hı. Spor dünyası biraz bu noktaya gitmişken... Hı hı. Biraz tenis burada fazla mı hani kadın erkek ayrımı olarak hani organizasyonel konusunda biraz ayrı kalıyor?
Ben düşünmüyorum öyle olduğunu. Yani sonuçta para ödülü olarak büyük turnuvalar eşit para ödülü veriyor kadın erkekler.
Organizasyon olarak
kadınlar
yani para anlamı da evet ama işte 2 set mi işte 3 set üzerinden mi 5 set üzerinden mi? İşte burada bir ayrım var ya, burada bir eşitlik söz konusu değil. Yani mekanizmalar farklı.
Tamam, acaba peki bunu bu eşitsizlik kadınlar aleyhine mi sence?
Hayır, yani kadın erkek demiyorum, tamam. Sistem olarak yani. Tamam. Kadınlar 3 set üzerinden işte kazandı Sabalenka 2 seti.
2-0 oldu, 2-0 maç bitti diyorsun.
Ve maç bitti ama diğer tarafta Sinner 2-0 gerideydi, Medvedev 2-0 öndeydi. Yarı finalde Zverev keza aynı şekilde maç bitmedi, heyecan devam etti. Ve heyecan biraz daha devam edince, aksiyon devam edince bu sefer izlenme oranında biraz da artış olduğunu düşünüyorum.
Ben izlenme oranı ölçerken bu maçın başından sonra oturan bir izleyici kitlesini ölçtüklerini sanmıyorum. Orada bir toplam izleyici kitlesi ölçüyorlar. Ki yani hep ilkokuldan biri biliyoruz. İnsanın bir odaklanma süresi 40 dakika. Sonra teneffüse çıkıyorduk ilkokulda.
Doğru.
Şimdi 5 saat süren bir maçı kimse televizyonun karşısında oturup da böyle izlemiyor zaten. Yani bizim gibiler dışında. O sebeple baktığımızda yani kadınların da 5 set olması aslında bir izlenme oranı katmayacak onlara. Belki düşürecek bile. Başını izlemeyecek, solunu izlemeyecek.
Peki mücadeleci ortamı, ruhu biraz da artırabilir mi?
Bence artırır. Yani bence artırır, evet. Ama işte dediğim gibi belki Grand Slam finallerinden başlanır. Sadece finaller veya ikinci haftadan, çeyrek finalden itibaren başlanır. Sonra eğer gerçekten hem kadınlar tenisine katkısı olduğu hem de izlenmeye katkısı olduğu
ölçülürse
devam bu sefer ne olur? Grand Slam'in toplam süresi artar, ona göre programlamalar yapılır, ona göre ekstra kort konulur veya... bir şey yapar ama şu anki düzlemde ya bence çok rahat oynarlar. Fiziksel olarak kadınların 3-5 set oynamaması için bir neden yok.
Ben de öyle düşünüyorum.
Çünkü bazı maçlar var 3 set ama 7-6 bitiyor. 4 saat sürüyor mesela. Oynayabiliyorlar. Onda bir sorun yok. Ben sadece genel bir bakış açısı, programlama ve asıl sorunun burada olduğunu
söylüyorum. Neden olmadığı tarafını sen söyledin. Dilersen geçen final mücadelesine.
Yani güzel başlangıç oldu bu arada.
Ve Medvedev karşı karşıya geldi. Yarı finalde Sinner Novak Djokovic'i geçmeyi başardı. Medvedev 2-0 gerideydi Zverev karşısında, müthiş bir geri dönüş maçı kazandı. İki isim finalde buluştu. 2005 yılından sonra aslında Big Three dediğimiz o üçlü olmadı bir anlamda yıllar sonra, 19 yıl sonra. Novak Djokovic'i görmedik, Roger Federer'i görmedik, Nadal'ı görmedik zaten, Federer bırakmıştı ama Nadal katılmadı. Novak Djokovic de elendi. Sinner biraz sönük başladı diye okudum ben. Öyle gözlemledim. Medvedev müthiş bir iki set ortaya çıkardı. Bir anda kapattı. 2-0'ı bulduktan sonra acaba 3-0'da bitecek mi derken orada bir hafif düşme. Biraz belki kendi realitesi, çünkü 31 set gördü totalde. Çok ciddi bir yıpranma ve Sinner geriden gelip 3-2 kazanmayı başardı.
Sinner'in bu sene bir Grand Slam kazanma ihtimali çok yüksekti. Geçen seneyi hesaba kattığımızda, geçen sene son 4-5 ayını hesaba kattığımızda bu çok yüksekti. Ve daha ilkinde bunu başarması zaten artık gelecek içinde ondan emin olduğumuz anlamına geliyor. Neden emin değildik? İşte her programda da söylüyorum, bahsediyorum, yine kısaca bahsedeyim. 1,5-2 sene önce sürekli sakatlanıp, hastalanıp maçlardan çekilmesi sadece bir kondisyon anlamında bir sorun olduğunu gösteriyordu. Yoksa kort içindeki duruşu, işte soğukkanlılığı ve yetenekleri baz alındığında üst düzey bir tenisçi. Geleceğin bir numarası, uzun sürede tenisi götürecek tenisçilerden, isimlerden biri olarak görüyorduk. Ama işte o engeli aşması gerekiyordu. Geçen sene yarı final görerek Wimbledon'da ilk basamağı atladı. Sonrasında sezon sonunda 3 maçın ikisinde Djokovic'i yenmeyi başardı. Bu sene Avustralya Açık'ta favorilerden biriydi ki ben yarı finalde Djokovic'i yenme ihtimali olduğunu düşünüyordum. Bir adım önde görüyordum kendisini. Çünkü Djokovic de tam %100 ile değildi biliyorsun. Hani
doğru.
Ön kolunda bir sakatlık vardı.
Çok kötü bir ilk set geçirdi zaten.
İlk seti, maça iyi var. İlk iki set çok kötüydü. Yani maça hiç giremedi. Yarı finali konuşuruz ileride. Sonrasında finale çıktı Sinner. Ben ilk yarı final olduğu için finalde Medvedev de gelse, Zverev de gelse bir adım önde olduğunu düşünüyordum Sinner'in. Ama Medvedev bizi çok şaşırtan bir şeyle başladı. Normalde defansif oynayan, risk almayan, topu içeride tutup rakibi hataya zorlayan bir oyun tarzındayken Medvedev bir anda agresif bir şekilde başladı. Kendi de alışık olmadığı bir şekilde başladı maça. Sinner bunu beklemiyordu. Bunu beklemediği için de biraz bocaladı ilk iki sette. Dediğinin çok büyük bir rolü var. 24 saate yakın, yani maçtan önce 20 saate yakın korttaydı final maçından önce. Ve uzun maçlar oynadı. 5 setlik maçlar oynadı. Burada da ilk iki setten sonra birazcık o şey düştü.
Enerjisi
düştü. Gücü artık düştü. Kendisi de bunu söylüyor. İlk iki setten sonra artık yorulmaya başladı. Sinner de rallileri uzatmaya başladı. Topu oyunda tutmaya devam etti. Medvedev de tekrar o yavaş yavaş defansif oyuna geri dönmeye çalışırken bir anda 3. ve 4. setler elinden gitti. Sonra 5. sette de bir anda 2022'nin hayaleti geldi belki.
Doğru.
De
Nadal'la
kafasına.
Medvedev'in oradaki çıkması bu kez karşısında Sinner bildirdi.
Yani 2019'daki Amerika Açık finalinde Nadal karşısında 2-0'dan 2-2'ye getirdiği zaman çok Nadalcılardan beddua mı aldı bilmiyorum ama hani belki o maçı kaybetti ama büyük bir korku yaşattı Nadal'a ve sevenlerine. 2022 ve 2024 arka arkaya bu iki finalde 2-0'dan maç kaybetmesi ya büyük bir mental sorun bence ve hani kafasının bir anda tabii bu özelde bu maç özelinde enerji bitmiyor.
Yani söylüyoruz. Burada dediğin gibi aslında çok ciddi bir düşüşte yani oyun anlamında yine farklı taktikler gösterdi Medvedev ama geçen işte 2022'de olduğu gibi sanki bu biraz daha farklı. Yani burada fiziksel olarak çok yıprandı. Yani çok yıpranarak geldi.
Öyle yani Medvedev. Rusvoy'u maçı var 2-0'dan çevirdi.
Ve
Zverev maçı var 2-0'dan çevirdi.
İki seti de sanki o heyecanla, o aksiyonla daha farklı bir tarzla daha enerjisi yüksek götürmek istedi. Ben biraz belki futboldan örnek vereceğim ama İstanbul'daki Galatasaray Münih maçına benzettim ben. Yani Galatasaray bütün enerjisini verdi. İlk 45 dakika her şeyini ortaya koydu. Belki de sezonun en iyi performansını ortaya çıkardı ama ikinci yarıda düştü. Ve Bayern Münih maçı kazandı. Burada da İki set, müthiş bir aksiyon Medvedev'den. Sinner'e nefes aldırmadı adeta. Ama devamında o enerjiyi koruyamadı. Sinner de özellikle son sette çok daha sakin, çok daha soğukkanlı kalarak ki sen az önce ifade ettin. İlk Grand Slam finali ve hani son anlarda maç acaba gidiyor mu, geliyor mu derken belki ufak bir heyecan yapabilir, panik yapabilirdi ama o mental yapısını, sağlığını çok iyi korudu ve son sette de acımadı Medvedev'e, kupayı kazandı.
Şimdi Medvedev'in şunu da belirtmekte fayda var. Nadal veya Djokovic dışında ilk birisiyle oynadığı Grand Slam finali. Böyle olunca daha favori aslında çıkıyor. Hem deneyim açısından daha favori çıkıyor hem de sıralamadaki yer açısından rakibinden daha favori pozisyonda. Buradaki 3. finali, toplamdaki 6. Grand Slam finali. Sinner daha her şeyi yeni yaşayan bir isim. Aslında iki sette bunu da iyi idare etti. Çünkü favoriyseniz bir maçta agresif başlamanız beklenir. Ona uygun bir şekilde başladı. Ama işte konuştuğumuz gibi önceki maçların hasarı aslında biraz da ikinci setten sonra düşmesine neden oldu. Aslında baktığında ilk iki set çok uzun sürmedi. 70 dakika sürü toplamda. 70 veya 80 dakika sürü toplamda. Yani 1,5 saat bile yetti yani şeyin düşmesine, enerjisinin düşmesine yetti Medvedev'in 1,5 saat bile. Düşün ne kadar yorgun olduğunu. Ama Medvedev buradan da bir ders çıkartacak bir tenisçi. Yani 2022'deki çok büyük bir felaketti kendisi için. Ki o sene çok kötü geçmişti kendisi adına. Ben bu sene öyle olacağını düşünmüyorum. Bu sene yine Şubat-Mart gibi sert zemin, kapalı kort sezonlarını iyi oynayacaktır Medvedev. Sinner açısından dönelim. Sinner de eline geçen fırsatı gerçekten çok iyi değerlendirdi. Zaten çok iyi bir koç takımı var. Darren Cahill ve Vanyozzi. Ki Cahill hani zamanında birçok isimle çalışmış bir koç. Hani Hewitt'e bir numaraya taşıdı. Agassi en yaşlı bir numara yaptı zamanında, en yaşlı bir numarası yaptı. Halep'le Grand Slam'lar kazandı. Ana Yuvarovic'le çalıştı. Birçok hani portfolyosunda tenisçi var. Sinner de bunlardan biri oldu işte. O da bir Grand Slam şampiyonu oldu. Cahill'le çalışmaya başladıktan sonra.
Genç raket.
Ki Vanyozzi'nin de tabii katkısını yatsımayalım burada. Daha uzun süredir çalıştığı koç o aslında. Takımı çok iyi. Ailesi destek veriyor. Kendisi zaten maç sonu açıklamalarında bunu da söyledi. Kendisi zaten yetenekli bir isim. Özellikle forehand kralındaki o güçlü vuruşlarıyla Medvedev'i 3. setten sonra korkutmuştu.
Serviste çok sıkıntı yaşamıştı aslında. Yüzdelik anlamda ilk 2 sette evet. Çok iyi servis kullanamadı ama devamında toparlamayı başardı. Burada Medvedev açısından hep şu soru akıllara geliyor final maçını izledikten sonra. Ya bu performans varsa neden bunu daha etkili bir şekilde göstermiyor diğer maçlarda? Çünkü daha edilgen oynamayı seven, çok aktif olmayan bir raket Medvedev. Hı-hı. Ama bu maçta ilk 2 sette bambaşka bir kart açtı adeta izleyenlere, tenis severlere. Bu kez de akıllara şu soru geliyor. Neden Medvedev bu performansını diğer maçlarda da göstermedi?
Neden göstersin diye de ben ekstra bir soru sorayım. Yani çünkü daha kazanıyor. Yani kazanıyor. Kendi rahat olduğu bir sistem. Ve kazanmaya devam ediyor. Nerede ki kazanamamaya başlarsa, Federer'de olduğu gibi, Federer'de kaç yaşında, 35 yaşından sonra gitti, oyun sistemini değiştirdi. Ya gitti işte ikinci servislerde kortun içine kadar girdi.
Evet.
Kazanamadığı yerde bunu da yapar ama şu anda kazanmaya devam ediyor. Neden finalde bunu yaptı asıl sorun? Yani neden diğerlerini öyle oynadı değil.
Sinner'e karşı bir...
Sinner'e karşı şaşırtmak evet. anlıyor. Çünkü Sinner'e karşı...
Ki bunu başardı.
Defansif oynayarak da kazanamazsınız. Çünkü çok güçlü vuruyor forehand evet. toplara. Yani 160 da vuruyor. Yani o kadar güç üreten bir tenisçi karşısında istediğiniz kadar savunmada kalın. Savunmadan hücuma geçemezsiniz.
Yani Medvedev'in şanssızlığı aslında final mücadelesi değil ama öncesinde fazla yıpranması oldu.
Bir de
İki rakette fazlasıyla hak etmişti. Bir bakalım maç sonrasında neler söylemiş İtalyan şampiyon Yannick Sinner. Kariyerinde ilk kez Grand Slam'de final gördü ve o finali de kazanmayı başardı. Keşke herkesin anne babası benimkiler gibi olsa, bana her zaman yapmak istediğimi seçme fırsatı sundular. Hiç baskı yapmadılar. Bu tür bir özgürlüğü tüm çocukların yaşamasını umarım diyor. Devamında biraz sonra göreceğiz.
Bu çok
burada
önemli bir açıklama zaten.
Ailesini evet, ön plana evet. çıkardı. Yani
bu çok önemli bir açıklama. Çok da paylaşıldı Twitter'da. Çok konuşuldu. Gerçekten hani kendisi aslında biliyorsun hani Tirol bölgesinde yetiştiği için orası dağlık bir bölge ve kayak yapıyor 12 yaşına kadar. Ve birçok sporu da yapıyor. Kayak dışında da spor yaptığı sporlar var. Ailesi hiçbir spor için baskı yapmıyor. İstediğin sporu seçebilirsin diyor. Kayakçı olsaydı belki çok başarılı bir kayakçı olacaktı ama bu kadar bilinmeyecekti ve bu kadar belki para kazanmayacaktı belki.
Belki de.
Kendi doğru tercihi yaptığını düşünüyor şu anda.
Bu da ilk paragraf. Az önce ikincisi gelmişti. Bugün durumu idare etme şeklinden dolayı çok mutluyum. Kort'taki durum çok ama çok zorluydu. Sanırım en önemli şey bu 2 hafta boyunca devam edelim. Kort'taki durum çok ama çok zorluydu. Sanırım en önemli şey bu 2 hafta boyunca bana verilen destekti. Bugün ilk 2 sette sıkıntılı bir durumdaydım. Pozitif olmaya ve oyun planıma sadık kalmaya çalıştım ki onda da biraz ayarlama yapmam gerekti. Baskı hep vardır. Baskı iyi bir şey bence. Bundaki olumlu yanı görmelisiniz. Bu bir ayrıcalıktır değil mi? Bu tür bir baskı altına giren çok fazla oyuncu yok. Baskı fırtınasında dans etmeyi severim çünkü en iyi tenisimi o zaman ortaya çıkartıyorum. Keşke herkesin anne babası benimkiler gibi olsa, bana her zaman yapmak istediğimi seçme fırsatı sundular. Hiç baskı yapmadılar. Bu tür bir özgürlüğü tüm çocukların yaşamasını umarım. Hele ki şu dönemde çok daha anlamlı bir son olmuş. Yannick Sinner'in açıklamaları ama baskı altında her zaman kendi performansını daha iyiye çıkartırım ifadesi var. Bence çok önemli. Baskı fırtınasında dans etmek demiş.
Çok önemli.
Biraz da sanatsal yaklaşmış.
Tabii baskı ayrıcalıktır sözü biliyorsun. Billie Jean King'e ait. Amerika evet. Açık'ta Arthur Ashe'a girerken sağda yazar. oyuncular çıkarken. Ki geçenlerde yanılmıyorsam Djokovic de yenildiği zaman Medvedev'e o şeye koşarken, Grand Slam yapmaya koşarken yenildiği zaman da aynı şeyi söylemişti. Yani baskı gerçekten bir ayrıcalık. Çünkü dediği gibi bu Grand Slam finali oynayan ilk 100 içinde kaç isim var zaten? Tabii. Yani onu geçmez muhtemelen. Çok önemli. Bu baskıyı da hissedip pozitif olarak kullanmak, olumlu olarak kullanmak da bir yetenek. O da bir yetenek. Onu da iyi yaptı Siner. Yani 2-0 geriye düşse dahi.
Yapı çok önemli. Teniste özellikle ama Siner'in ortaya koyduğu performans ilk 5'ten 3 ismi geçerek devam etti performansına. Medvedev'e de bakalım istersen sevgili Onur. Bakalım neler söylemiş maç sonrasında. Ekrana gelecek şimdi Daniil Medvedev. 2-0'la başladı setlerde ama devamında kaybetti. 2022'den daha farklı bir durum ve daha farklı hissediyorum. Şu an her zamankinden daha çok hayal kuruyorum. Sadece bugün değil ama genel anlamda konu artık hayal kuran bir çocuk değil. Bu daha çok 27 yaşında hayal kuran ve geleceğiyle ilgili elinden gelen her şeyi yapan benimle ilgili. Bu yüzden finale çıktım, kazanmak istedim, kazanmaya yakındım. En azından çok uzak değildim. Rafa'ya mağlup olduktan sonra kendimi çok kötü hissediyordum. Şimdi ise bir hafta sonra nasıl hissedeceğimi bilemiyorum. Bazen yıkım daha sonra kendini belli ediyor. Rafa'ya mağlup olduktan sonra nedeni o mu bilmiyorum ama en kötü sezonumu geçirmiştim. Bu kez ne olacak bilemiyorum. Ancak zihinsel olarak sonraki turnuvaları kazanmak için oynayacağım ifadesini kullandı. Tabii 2022'de daha farklı bir Medvedev vardı finalde. Ama bugün daha farklı bir mağlubiyet yaşadı kendi adına sevgili Onur. Tabii Medvedev'in de ortaya koyduğu performans çok önemli. Farklı kartlar gösterdi izleyenlere. Farklı bir portföyüsün olduğunu ifade etti. Ortaya koyduğu oyun tarzıyla. Güzel bir final oldu sanki.
Öyle oldu. Bu arada 2022'deki Nadal finalinden sonra söylediği şeyi hatırlıyorsan orada içimdeki çocuk diyor artık hayal kurmayı bıraktı diyordu. Rafa'ya karşı aldığı mağlubiyette. Yani orada tabii bundan sonra Ruslar için oynayacağım, işte sadece kendim için çıkıp maç kazanmaya bakacağım. Tenise olan sevgisini bir anda yitirdiğini söylüyordu ki bugünkü açıklamalarında da, yani dünkü açıklamalarında da daha doğrusu. Nadal'a yenildikten sonra o sezonun çok kötü geçtiğini ama artık öyle olmayacağını söylüyor bu sene. Çünkü hala hayal ediyorum ama çocuk değil, ben 27 yaşındaki ben hayal ediyorum diyor. Evet. Bu önemli. Böyle bir zihinsel yapı. Üst üste iki tane Avustralya çıktı. 2-0'dan final kaybettikten sonra ilkinin yıkıcılığını yaşamadı belki. Ama tabii bu da üzücü bir şey. Mutlaka eve gidince, otel odasına dönünce kendini çok kötü hissetmiştir. Ama en azından geri kalan sezonda bunun böyle olmayacağını bize göstermiş oldu. Hatta 2022'de o açıklamayı yaptıktan sonra savaş patlak verince savaşa hayır için bir posta girmişti Medvedev. Yani işte çocuklar bırakın hayal kursunlar doğru tarzında. Yani bu açıdan da önemli bir isim Medvedev. O yüzden buralarda olmasının evet önemli olduğunu söyleyelim.
2-0 geriye düşüp maç kazananlar listemiz ekrana gelecek. Grand Slam'lerde öne çıkan maçlar, isimler ekranda. Tabii son olarak pazar günü Medvedev 2-0 öndeydi ama devamında Sinner'e kaybetti. 2022'de az önce aktardığımız gibi Nadal karşısında benzer bir tablo yaşadı. 2021'de Novak Djokovic-Tsitsipas mücadelesi yine farklı bir hikaye. Dominic Thiem, Zverev gibi isimler sıralanıyor.
Yani bundan zaten son 3-4 seneden önce 2004'e gidiyoruz.
Geçmişe doğru giderken.
Claudio Coria mücadelesi var. Yani 6-0, 6-3 ile başlayıp maça da yani ondan sonra kaybetmek başka bir olay tabii. Agassi Medvedev var. Soy isimden Andrei Medvedev, o Ukraynalı tenisçi. O da 6-1, 6-2 kazanıyor Agassi karşısında 99'da. Ve Agassi oradan maçı çevirmeyi başarıyor. Yine çok büyük eşleşmelerden biri Lendl McEnroe var 84 Roland Garros'ta ve 74 Roland Garros'ta da Borg, Orantes, tabii bunlar açık dönemde olduğunu belirtelim bunların. Roland Garros'taki yoğunluğu farkındayız. 6 maç, 6 final 2-0'dan dönmüş Roland Garros'ta. Wimbledon'da hiç yaşanmamış bu açık dönemde. Avustralya'da 2, o da son dönemde. Amerika açıkları bir kez
Amerika'da
yaşandı.
Amerika'da 1.
Yani şimdi dün de Twitter'da ben paylaştım. Tabii 90 kuşağıyla işte 2000 kuşağı arasındaki farkları konuşurken bakıyorsun Tsitsipas, Zverev ve Medvedev. 96, 97, 98 doğumlu 3 tenisçi. Aralarında sadece bir şampiyonluk var. O da Medvedev'in Djokovic'i mağlup etti 2021 Amerika Açık.
2021'de. Dörtlemesine engel olmuş.
Tabii ki. 95'in öncesinde de Team'in Zverev'i yenip, yine bir 95 sonrası Doğan'ı yenip 2-0'dan dönüp aldığı var. Yani 90'ların sadece 2 tane Grand Slam şampiyonluğu var. 80'lerde Doğan'ları ise 80 tane var. Yani tabii bunun 66'sı 3 kişiden geliyor ama baktığınızda yine 8-9 isim kazanıyor 80'lerde Doğan Grand Slam. 2000'li doğumlarda 3 tane var. Yani 2000 doğumlar şimdiden 90 doğumları geçti. Dersiniz tabii ki 90 doğumlar büyük üçlünün en kuvvetli zamanına geldi. Evet. Ama Alcaraz ve Sinner 90 doğumlara tam bu üç büyük sahneden çekilmeye hazırlanırken bu sefer de 2000'ler onlara tahakküm kurdu. Hani o zaman siz tahakküm kurun. Evet. 2000'lere diye düşünüyor insan.
Peki burada bu 90 jenerasyonu neye bağlıyorsun?
En büyük şey rol tabii ki üç büyüklerin
üç
patlama
büyükler
yapması.
Tabii ki orada çok ciddi bir etken, hatta ana madde ama 2000'lere karşı
öğrenilmiş çaresizlik olmuştur belki de. Yani finallerde finale çıksak bile Federer, Nadal, Djokovic bizi zaten yeniyor demişlerdir. Mesela Wawrinka bunu demedi 85
biraz
doğumlu.
Biraz daha psikoloji devreye giriyor.
Murray bunu demedi 87 doğumlu. Del Potro 89 doğumlu. Cilic 88 doğumlu. Bunların hiçbiri yani çıkıp oynadılar ve kazandılar. Hatta Wawrinka işte Djokovic'e karşı iki tane Grand Slam kazandı. Ya bunlara baktığınızda 90 doğumların biraz da zihinsel olarak belki bu işi beceremediklerini söyleyebiliriz. Evet. Ama tabii Team'in sakatlığı vardı. Hadi onu bir kenara koyalım ki Team sakatlanmasa birkaç tane daha kazanabilirdi.
Olabilirdi.
Ama Medvedev, Zverev, Çiçipas üçgeninde özellikle Çiçipas bence mental olarak çok zayıf bir halka. Zverev o da sakatlandı bu arada işte 2021 Fransa Açık yarı finalinde. O da olmasaydı belki o da birkaç tane kazanacaktı şu ana kadar. O da olmadı. Bir geriye kalıyor zaten aralarında Medvedev. O da zaten bir numara gördü. 6 tane Grand Slam finali oynadı ama birini kazanabildi.
Evet. 2021'de Amerika'da.
Ona baktığımızda
kazandı.
Yani.
Ama yani finale çıkma ile kazanma arasında evet fark var. Yani 5 tane kaybetti.
Kimle oynadığınız arasında da yani fark var.
O da var tabii. Ama Sinner karşısında 2-0 öne geçtikten sonra da can yakar. Hı hı. Medvedev'in. Return'leri var. Tabii ki return'ı da anlatıyor yani, sevgili.
Şey yaptı maçtan sonra. Çok geride bekler ya return'leri.
İşte, neredeyse tribünle.
Evet yani burada Jim Courier'e neden geride beklediğini anlatıyor ki çok mantıklı açıklaması var. Yani
servis, Nadal da böyleydi bu arada.
Bu kadar değildi. Yani bu bayağı bir çapraz geride bekliyor. Çünkü diyor servis yere düştükten sonra sekiyor ya bir daha. Sektikten sonra bir daha düşüşe geçerken vuruyorum diyor. Normal bir forehand'e karşılık veriyormuşum gibi vuruyorum ve daha rahat oynuyorum diyor. Sonrasında bunu yaptıktan sonraki maçta Hurkaç maçında bu sefer Beyza'nın çok yakın servis karşıladı. Sonra tekrar sordular niye şaşırtmak için mi yaptım bunu diye ki o maçta 5 sete gitmişti.
Doğru.
Yani Hurkaç o kadar iyi servis.
4 saat sürdü sanırım o maçta.
4.5'da falan bitmişti galiba.
Doğru.
Öyle bir şey olmuştu. O kadar büyük servisler kullanıyor ki top düşmüyor zaten diyor yani geride olsam da. Ben de ileride beklemeyi tercih ettim dedi. Yani bunları açık açık da anlatması aslında tabii. Renkli bir kişiliği
ya ben
olduğunu gösteriyor.
Çok saygı duyuyorum. Çünkü ortaya koyduğu performans ve hala farklı isimlere karşı farklı taktikleri belirleyebilmesi, maç maç gitmesi. Yani Medvedev'in sanki heybesinde daha farklı oyun metotları var. Bunu göstermesi bence çok büyük bir
ya tabii olay. Zaten tam çözdüm diyorsunuz. Bir anda başka bir problemle karşınıza
aynen
çıkıyor.
Öyle.
Kolay değil çözmek. Yani tabii. Çok hiç kolay değil. Yorulmadığı sürece çözemezsiniz yani.
Ki ilk yani final maçında da ilk iki sette fazlasıyla ön tarafa geldi. Fili önüne. Zaten size'lı bir oyuncu. Yani çok iyi kapattı ama tabii en büyük şanssızlığı her zaman söylüyoruz. Çok fazla yıpranması oldu. Evet. Bakalım İtalyan gazeteleri nasıl görmüş bu şampiyonluğu? İtalyan medyası nasıl görmüş bu şampiyonluğu? Corriere ile başlıyoruz.
Başka bir dünyadan diyor.
Başka bir dünyadan manşetini atmış. Yannick Sinner açısından tabii ki onlar adına çok büyük bir sevinç kaynağı. Bir İtalyan raketin Grand Slam kazanması. Son yıllarda görmüyorduk zaten böyle bir
48 yıl sonra
başarı. 48 yıl sonra gelen bir kupa. La Gazzetta'ya geçelim. La Gazzetta'da
altın çocuk.
Altın çocuk manşetini kullanmış. Biraz hani Wimbledon sonrası Alcaraz için böyle söyleniyordu İspanyol medyası. Şimdi bu manşetleri İtalyanlar taşıyor. Tutto Sport.
Teşekkürler diyor da.
Grazie.
Bir kralımız var diyor üstünde en üstteki yazıda. Yani gerçekten mutlular. Eurosport'un ofisinin videosunu gördüm tam bu şey sırasında. Maç puanı sırasında. Gerçekten sevinmişler yani.
2021 yazıydı. Devam edeceğiz ama 2021 yazıydı. İtalyanlar tüm dünyada sporda zirveye çıkmıştı. Yani
100 metresinden voleyboluna.
100 metresinde çok fazla görmeyiz aslında ama bir İtalyan atlet Sanırım orijin Amerikalı olması gerekiyordu. İsmini hatırlayamadım ama Texas doğumlu olabilir ama İtalyan İtalya ile yarışmıştı. İtalya formasıyla kazanmıştı. Kadınlarda voleybol, erkeklerde voleybol, futbolda...
Tamberi vardı, yüksek atlama.
Doğru, futbolda İngiltere karşısında galip geldi. Yani öyle bir İtalya furyasını geride bırakmıştık 2021 yazında. Şimdi biraz geriden dolmuş olsa Sinner, Grand Slam ile destek veriyor.
Ki Sinner de bir yaz önce patlamasını yapmıştı aslında 2021'den. Evet. Bir yaz önce, Fransa Açık öncesi bir kendini adını iyice duyurmuştu artık. Yani ondan 3-4 sene sonra da işte ilk Grand Slam'ini kazandı.
100 metre atletizm bu arada.
Atletizm.
Evet.
Jacobs olabilir. Marcel Jacobs olabilir.
Evet. Doğru. Şimdi içeriden de destek geldi. Doğruladık. L'Estampa'ya geçelim. Bakalım
9.79 koşmuştu hatta.
Sanırım evet. Ama bayağı bir ilgi çekmişti.
L'Estampa'da hayallerin adamı diyor.
Yine da, hayal ön planda.
Tabii şey değil, spor gazetesi değil ama yine ilk sayfadan görülmüş.
Ya zaten spor gazetesi olmaya gerek yok yani. Hı-hı. Böyle bir şampiyonluktan sonra il meslek Gero'ya geçiyoruz.
Burada da Sinner efsanesi diyor. Şimdiden efsaneler arasına adını yazdırdığı için.
Ve Herald Sun.
Bu da Avustralya basını. Onlar da Slam demişler yine. Il Republika bu. La Republica.
Doğru. La Republica sonrasında geçiyoruz. Evet.
Sin City diyor. O filme ve şeye atıfta bulunuyor. Frank Miller mıydı?
Güzel başka bir başlık. Frank Miller'dı. Yani yaratıcı başlıklar. Bizim ülkemizde de vardır böyle tabii. Güzel başlıklar.
Ya bugün mesela gördüm Beşiktaş'ın maçından sonra Ersin üzerinden bir şey atılmıştı. Başlık atılmıştı. Bizimkiler de sever. Sever böyle şeyleri. Tabii Djokovic eledikten sonra da İtalyan basında özellikle manşetler vardı. Onlar da varsa bakalım.
Bakalım. Novak Djokovic maçı sonrası, yani yarı final maçı sonrasında ilk iki sette hakikaten Sinner'in fazlasıyla üstünlüğü vardı ama burada Novak Djokovic'in de sevgili Onur düştüğünü görebiliyorduk.
Kesinlikle.
İlk iki sette.
Zaten yani ilk iki set o kadar iyi başladı ki Sinner mücadeleye. Evet. Sonrasında Djokovic tabii ki bir varlık gösterdi 7-6 ile ama 4. sette yine
Corriere dello Sport'un
yalnızca sen diyor.
Novak Djokovic maçı sonrası, yani final öncesi, yarı final sonrası.
Yalnızca sen demiş Corriere.
Yine geçelim, devam edelim. Tutto'ya.
La Gazzetta var sanırım arada. Tutto da o Sole Nostra'ya şey diyor, güneşimiz demiş. Hem herhalde saçları biraz kızıla kaçtığı için.
Doğru. La Gazzetta da var. Ve yine Herald Sun'a bakacağız. Avustralya basını. Bu başlıklar yarı final sonrası, bir kez daha hatırlatalım. Hı-hı. Novak Djokovic burada. Kapakta. Fotoğraf olarak karşımızda.
Bu arada akışa koymayı unutmuşum. Az önceki gazetede sol altta Allegri'nin galiba bir röportajı var.
Juventus teknik direktörü.
Varsa grafikte Allegri'nin sözleri, onları da ekrana getirelim. Allegri'nin Djokovic ve Sinner üzerinden
şu anda geldi.
Alegorisi var. Grafikte var.
Grafik olarak varsa.
Grafikte yoksa ben buradan okuyacağım.
İstersen sen oku Onur. Grafik gelirse ekrana veririz.
Sinner'i bu sabah oynadığı harika maç için tebrik ederim diyor Djokovic maçından sonra. Önünde harika bir kariyer onu bekliyor.
Geldi bu arada.
Djokovic gibi bir efsaneye karşı kazanmak muazzam. Novak'ın şu ana kadar başardıkları harika. Onu tenis oynarken izlemek her zaman çok güzel. Karşılaştırma yapacak olursak biz yaş olarak genciz. Biz Sinner'iz. Yani Juventus'tan bahsediyor. Evet. Inter'de Djokovic. Ama bunu yanlış anlamalarını istemem. Biraz alınganlar diyor Inter.
Bence çok güzel bir açıklama. Ben böyle seviyorum. Böyle. Yani şu açıdan bence değerli. Bir futbol teknik direktörü kim olursa olsun bir tenis müsabakasına farklı bir gözle bakmak veya tenisteki bir sporcunun futbola farklı bir gözle yaklaşması, böyle farklı branşların etkileşiminin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Güzel bir benzetme. Djokovic'i Inter olarak görüyor.
Çok yaşlı. Daha,
hem öyle hem son daha başarıları daha taze. Sinner de Juventus daha genç bir model olarak şu anda. Ve İtalya Serie A'da iki takım şu anda şampiyonluk mücadelesi veriyor. Ama burada Sinner kazanmayı başardı. Belki de bir biz de kazanacağız mesajıdır. Allegri'nin Juventus teknik direktörü.
Kadınlara geçelim mi?
Mesajı. Geçelim kadınlara ama istersen bir zirvede geçen süreye bakalım.
Djokovic 410 hafta oldu.
Evet.
Erkeklerdeki en yakın rakibinden, en yakın takipçisinden, Federer'den yani. Tam 100 hafta önde şu anda. 4 hafta sonra tam 2 yıl. Federer'den daha fazla bir numarada kalmış olacak.
Kalmış olacak Novak Djokovic. Kadınlar diyelim. Kadınlarda Sabalenka geçen yıl olduğu gibi bu yılda şampiyon oldu. Back to back yaptı. İki Grand Slam şampiyonluğu var. İkisi de Avustralya'da oldu. Tabii final çok heyecanlı geçti mi erkeklere göre? Değil tabii ki. Zen karşısında çok erken kapattı. Çok güçlüydü zaten. Ağır favoriydi ve bunu da korta yansıtmayı başardı ama Zeng'in buraya gelmesi bence çok değerli.
Kesinlikle.
Sanki biraz kendisi de böyle gördü. Ben öyle okuyorum. Diğer tarafta tabii bir yani tablo açısından da yarı finalde Coco Gauff ve Sabalenka mücadelesi daha heyecan verici bir maçtı. Oradan Sabalenka çıktı. Sanki yarı finale geçen hani Yastremska Zeng ayrı bir hikaye tabii ama Yastremska eğer geçmiş olsaydı enteresan olacaktı.
Elemelerden gelip.
Evet, hem Ukraynalı hem de karşısında bir Belaruslu daha farklı bir hikaye ama herhalde organizatörler açısından da çok zor bir final olmadı.
Öyle, Sabalenka'yı tebrik etmek lazım. Yani 2017'de ilk defa maçını anlattığımda gerçekten bir işler başaracağını hissetmiştim. Çok güçlü forehandleri vardı, iyi servisleri vardı ama tabii ki daha çok küçüktü o zamanlar. 19 yaşındaydı, 18-19 yaşlarındaydı.
Ben de Şangay'daki turnuvada anlatmıştım. Kapanışta yıl sonu. Çok güçlü bir fiziği var. Ama dediğin gibi bunu bir türlü yansıtamıyordu. Evet. Zaten en büyük problemlerinden biri mental yapısıydı. O çift hata sorunu uzun süre devam etmişti ama son dönemlerde onu tamamen kaldırdı.
Çok iyi bir takımı var. Çok iyi anlaştığı bir takım var. Belki aile gibi anlaştığı bir takımı var.
Devam ediyor
bunun etkisi, takım. Bunun etkisi çok yüksek bence. Geçen senenin başında artık değiştim demişti. Artık Kaplan mentalitesi var bende demişti. Konuda Kaplan dövmesi de var. Yani artık hiçbir zaman maçta negatif durumda olsam bile bunu kafama takmayacağım. Çok önde olsam da maçı kafamda bitirmeyeceğim demişti. Ki geçen sene biliyorsun çok iyi başladı. Yine bir Avustralya şampiyonluğuyla. Üstüne işte Dubai'de işte iyi bir performans, Indian Wells, Miami buraları çok iyi geçti.
Ki o final daha heyecanlıydı.
Evet, evet.
Rybakina
karşısında. Yani böyle bir değişim bir sene sonra sizi hala üst düzey tutuyor. Ki bir numara da gördü. Şu an bir numaranın yine en büyük adaylarından Świątek'e çok yaklaştı. Puanlarını korudu. Şimdi önünde yine koruyacağı puanlar var. O nedenle bu turnuva çok önemliydi. Ki sezon başında, bu sezonun başında yine Rybakina'ya bir final kaybetti. O finalden sonra kendi takımına çok kök söktürdüğünü söyledi. Ama buradaki şampiyonun gelmesinde de belki de o serzenişin çok büyük bir payı var. Yani geleceğe baktığımızda da Sabalenka bir süre daha Świątek'le beraber, Gauff'la beraber, belki Andreeva'yla beraber. Geçen hafta konuştuk bu arada Andreeva'yı. Bayağı ilerledi turnuvada.
Doğru,
biliyorsun.
Sen öne çıkarmıştın.
Evet. Yani çok daha iyisi gelecektir Andreeva'da.
Hayal kırıklığı konusunda peki hangi isimler öne çıkar?
Yine Świątek benim için öne çıkıyor. Azarenka öne çıkıyor ki Azarenka hani Ostapenko'yu geçtikten sonra önü açılmış gibi oluyordu. Çünkü Świątek elenmişti, Collins orada yoktu. Noskova ile oynayacaktı ama gidip Yastremska'ya elendi. Tabii ki Yastremska'dan bir şey almıyorum burada ama hani elemelerden gelen daha deneyimsiz bir tenisçi de. Burada iki şampiyonluk kazanmış bir tenisçinin yaşa ne kadar ilerlemiş olsa da kazanmasını beklerdim. İlk set tabii biraz yakın geçti ama sonrasında ikinci sette Azarenka'nın ben biraz daha bir şey göstermesini bekliyordum. Olmadı. Azarenka ve Świątek benim için burada hayal kırıklıkları. Ama tabii ana tabloya baktığımızda birçok seri başının erken elenmesi de turnuvanın, kadınlar tenisinin selamet açısından bir hayal kırıklığı olduğunu söyleyebilirim.
Evet, Sabalenka da kupanın sahibi oldu. Bakalım maç sonrasında neler söylemiş. Arina Sabalenka geçen yıl olduğu gibi bu yılda zirveye çıktı. Grand Slam'da Avustralya açıkta. Ve rakibini mağlup etmeyi başardı ki çok zor bir final olmadı onun adına. Bakalım neler söylemiş. Şu ana kadar başardığım her şeyden dolayı gururluyum. Bugünkü seviyemden memnunum. Zeng zorlu bir rakip. Bu nedenle bugün kazandığım için mutluyum. Hayatımın zorlu döneminde asla tenisi bırakamazdım. Hayalim için savaşmak zorundaydım. Babamın yukarıdan beni izlediğine ve benimle gurur duyduğuna inanmak istiyorum. Tabii ki asla hedefime ulaşamayacağımı düşündüğüm zamanlar oldu ama çok çalışıp denemeye devam ettim. Babam benim en büyük motivasyon kaynağım, o benim her şeyimdi ama şu an annem ve kız kardeşim benimle ve onları düşünmeliyim. Babamın benim için yaptığı her şeye minnettarım, o olmasaydı şu an burada olmazdım ifadesini kullandı. Siner de ailesini öne çıkardı, Sabalenka da.
2019'da birdenbire babasını genç yaşta kaybetmişti Sabalenka. Çok da zorlu bir dönemden geçmişti ondan sonra. Hani belki o olay yaşanmasa bir tık, bir iki sene daha önce patlama yapabilirdi. Tabii ki sonrasındaki o zor dönemi de bir şekilde atlattı ve şu anda gerçekten babasının gurur duyacağı bir tenisçi oldu.
Bir motivasyon 25, kaynağına çevirmesi de bence
öyle. 25 yaşından önce iki tane Grand Slam kazanma hedefi varmış. Babasıyla beraber koymuşlar bu hedefi. Hem onu başardı hem de bir numaraya yükseldi. Evet. Hepsinin bütün hedeflerini başardı. Ondan mutlusu yoktur şu an.
Muhakkak. Yani hem şampiyon geldi, şampiyon devam ediyor. Böyle bir motivasyon kaynağı, back to back yaptı. Bence yarı finalde zaten final tadındaydı. Yani yarı finali geçtikten sonra Zeng'le eşleştiğinde sanki çok daha ağır favoriydi. Bunu çok net hissettiriyor bu arada Sabalenka kort içerisinde. O güçlü yapısını gördüğünde, hani bazı müsabakalar vardır, maçlar vardır. Ağır favoridir ama bir türlü maça giremez. Zaman zaman bazı raketler, Sabalenka bunu hissettirmiyor. Yani ağır favori olduğunda net ortaya koyuyor. Zeng'in maç sonu açıklamalarına bir bakalım. Neler söylemiş? Finalde Sabalenka
21 yaşında daha bu arada, onu hatırlatalım.
Genç bir raket. Tabii çok varlık gösteremedi. Gelecekte bu tür büyük maçlardan önce zihinsel olarak daha iyi hazırlanmalıyım. Bir öz eleştiri ve bir hazırlık konusunda da eksik olduğunu ifade ediyor zaten. Korta çıktığımda ve böyle üst düzey tenisçilerle karşılaştığımda kafaca daha rahat olmalıyım. Eğer Çin'de tenise olan ilgiyi artırıp sporu daha ileriye taşıyabilirsem bu benim için bir onurdur. Ancak zayıf final performansım hayranlarımı ve bugün buraya tenis izlemeye gelenleri hayal kırıklığına uğrattı ifadesini kullandı Zeng. Aslında çok gerçekçi bir ifade. Öz eleştiri de var içerisinde, kurmuş olduğu cümle bence bu ama çok genç, çok yeni bir heyecan yaşıyor. Ama ilerleyen dönemlerde burada, buralarda olmayı hak eden
ben
bir performans gösterdi.
Çince yaptığı açıklamalardan aldım. Yani Çin basına yaptığı açıklamalardan aldım. Yani kendi basına biraz daha kendini eleştirerek açıklamış. Ama ben çok kendine yüklendiğini düşünüyorum. Yani çok işte hani neredeyse özür dileyecek durumda. Yani bence böyle olmamalı. Yani 21 yaşında Çinli bir tenisçinin final oynaması gerçekten büyük bir başarı.
Ama biraz benim gördüğüm, okuduğum yani farklı farklı milletlerden arkadaşlarımız da oluyor, sporcular da oluyor. Biraz Asya ülkelerinde sanki bu var. Yani eleştiri bakımından kendilerini acımasızca eleştirebiliyorlar. Ve bunu herkesin içerisinde yapıyorlar. Sanki biraz ben Zeng'inle böyle olduğunu düşünüyorum.
Olabilir. Şimdi 2012 Lina'dan sonra ilk defa bir Çinli tenisçi buralara kadar çıktı. Erkekler tenisinde şimdi yavaş yavaş Zhang'la bir yükselmeleri var. Yani Çin'in işte 2008 Pekin Olimpiyatları öncesi yaptığı 2000'lerde başlayan bir spor atılımıyla hem yüzmede hem teniste hem işte jimnastikte büyük spor, yani bütün sporlarda neredeyse bir atılım gerçekleştirdiler işte. Hani Yao Ming'in de o NBA'ye gittiği seneler bunlar.
Zaten masa tenisinde efsaneler.
Tabii ki. Bunun meyvelerini ilk olarak Lina'yla aldılar. İki Grand Slam şampiyonluğu. O dönemde tabii Serena Williams'ın olduğunu, Sharapova'nın olduğunu, Azarenka'nın olduğunu hatırlatalım. İşte Kim Clijsters'ın yeni tekrar geri döndüğünü ve yeni yeni Grand Slam'lar kazandığını hatırlatalım. Oradan çıkıp Lina gerçekten Çin'in en büyük tenisçisiyim dedi o ana kadar ve şu anda hala devam ediyor bence bu. Ondan beri ilk defa bir tenisçinin, Çinli tenisçinin buraya kadar yükselmesi hem Çin'de yeni neslin tenisi tekrar tanıması açısından işte böyle bir spor daha varmış deyip hani daha yeni neslinden bahsediyorum. Tabii ki Lina'yı biliyorlardır ama açısından önemli. Hem de kendisi söylüyor zaten hani biraz daha algıyı artırabilirsem bu benim için onur olacak. Bence hiç hani üzgün olmasına tabii ki üzülecektir. Hiç varlık gösteremediği için belki ama hani final oynadı ki geçen seneden bu yana yavaş yavaş toparlanan, kendini gösteren bir isim. İri ufak turnuvalarda ismini duyuran bir isim. Buradaki finalde onu çok güzel destekledi. Artık bu sene bu finali geride bırakıp artık kafasını bu seneye doğru doğrultmalı diye düşünüyorum. Evet, mental olarak maça hazır gibi değildi. Evet, Sabalenka çok iyi başladı. Ama fırsat da buldu Zeng. Hani hemen servis kırdırdıktan sonra 0-40'ı buldu rakibinin servisinde.
Ama sonra çift hatası var. Aynen. Yapmış olduğu basit bir hata var. O oyunu verdikten sonra zaten yani Sabalenka çok güçlü girdiği için ve ağır favori, çok fazla varlık gösteremedi. Yani biraz sanki beklemiyorum. Yani zaten hani favori değildi. Kimsenin ondan bir final beklentisi yoktu ama finale geldikten sonra da sanki hiç giremedi. Yani en ufak bir kıvılcım vermedi. Bazı anlar var ama o anları da iyi oynayamadı Zeng.
Ya bu arada bakıyorum şimdi geldiği yola. Ashton Kruger, Katie Bolter, Wang, Doden, Kalinskaya, Yastremska. Hangi turnuva dersin? Yani bakarsın 6 tane maç kazanmış finaline kadar. Evet, Grand Slam dersin ama
İşte geldiği
bu hangi
yol,
turnuva dersin?
Ağaç anlamında çok...
Ya neden öyle oldu?
Orası biraz sürprizdi.
Pegula erkenden elendi, seri başılardan. İşte Kasatkin erkenden elendi. Kalilin erkenden elenmiş orada ama zaten oraya baktığımızda seri başı anlamında da zayıf bir yermiş yani burası.
Diğer ağacın diğer tarafı çok daha çekişmeliydi.
Rybakina geliyordu oradan. O da ikinci turda Blinkova'ya sürpriz bir şekilde elendi.
Kaybetti.
Ki o rekor kıran, rekor egalede maç. 22-20'lik tiebreak maçıyla, setiyle. İşte Wondrusova eleniyor orada. Yani birçok zaten seri başı tenisçi elenince onun da önü açılmış. Şans da var burada ama o şansı kullanmak da var. Şimdi Zheng kullandı. Neden Kalinskaya kullanamadı mesela? Ya da neden Doden kullanamadı? Zheng daha iyi tenisçi çünkü onlardan. O yüzden finale çıktı. Devamı gelecektir. Ben ümitliyim Zheng'den. Bu sene belki bir sonraki sene bir yerde bir daha bir final görecektir.
Etmesi gerekiyor.
Toprak zeminde daha iyi oynayan
bir tenisçi. Sadece bir Grand Slam performansına yetinmemesi gerekiyor ama zihinsel o mindset'i de hazırlanmak gerekiyor.
Kesinlikle öyle.
Bireysel performanslarda bu çok daha önemli. Bir sıralamaya bakalım. WTA'de dünya sıralaması ekrana gelecek. Grafik olarak Świątek, Sabalenka, Coco Gauff, Pegula, Rybakina, Jabeur, Zheng, Wondrusova, Sakkari, Muchova.
Tabii ilk ona girmesi de Zheng'in burada çok önemli. Artık daha iyi kurallar çekecek 7 numarada. 8 basamak birden yükseldi ki.
Zaten Grand Slam'de bayağı iyi kura çekti.
Ama yani bu sefer gerçekten hani seri başı anlamında da iyi kurallar çekecek.
Umarım şansını sadece burada kullanmamıştır.
Sanmam. Öyle bir kota olduğunu da düşünmüyorum. Bunu erkekleri görmedik. Bir de erkekleri görelim istersen. Erkekler dünya sıralamasını.
Bakalım evet.
11 biraz... numarada ki grafiğimiz.
Az sonra gelecek ekrana.
Orada da tabii Djokovic'in liderliği devam ediyor.
Alcaraz, Medvedev, Sinner, Rublev, Zverev, Rune, Hurkacz, Fritz, Tsitsipas.
Burada da hani Medvedev'in Grand Slam kazanıp, bu arada Medvedev 2 numara çıktı galiba. Ben orada bir hata yapmış olabilirim. 2 numaraya çıktı Medvedev diye biliyorum. Onu düzeltelim. Djokovic, Medvedev, Alcaraz, Sinner, Rublev, Zverev diye gidiyor. Rune bir basamak yükseliyor. Hurkacz basamak yükseliyor. Tsitsipas'ın tabii geçen sene finalisti olarak burada erken elenmesiyle düşmesi var. Fritz de burada çeyrek final gördü ve tekrar ilk ona girdi. Bunu da söyleyelim.
Evet. Avustralya Açık geride kaldı. Tabii önümüzde Fransa Açık olacak sevgili Onur.
Evet.
Bu raketlere baktığımızda artık son bölümdeyiz ama kadınlarda, erkeklerde nasıl bir tablo görürsün, nasıl bir performans mesela. Sinner'in ortaya koymuş olduğu performans.
Medvedev üçüncüymüş bu arada. Alcaraz ikinciymiş. Doğru yapmış.
Doğru grafik. İşte alınan kupa, tabii ki toprak çok daha farklı olacak ama buradaki başarıları raketler nasıl Fransa'ya taşıyabilir?
Daha çok var. Daha çok var ama biraz düşünelim nasıl taşıyabilir. Önümüzde şimdi ne var? Şubat ayında bir Doha Dubai, ardından işte Rotterdam ve bir kapalı zemin turnuvası daha var. Kapalı kort turnuvası daha var. Sonrasında Indian Wells Miami var. Sonrasında toprak zemine geçeceğiz. Toprak zeminde Nadal ne yapacak bir kere? Nadal dönecek mi?
Evet.
Doha'da döneceği konuşuluyor Nadal'ın. Doha'da dönüp orada biraz ısınıp toprak sezonunda en iyi seviyesine ulaşabilir. Eğer sakatlığı yoksa. Nadal'ın ne yapacağı önemli. Alcaraz her zaman toprak zeminde bir tehdittir. Şu ana kadar toprak zeminde bir Grand Slam kazanamaması ilginç geliyor bana. Yani sertte kazandı, çimde kazandı, toprakta hala böyle bir şey yok. Birini Nadal kazanmıştı zaten, diğerini Djokovic kazandı. Artık Alcaraz'ın sırası da yavaş yavaş geliyor diye düşünüyorum. Djokovic'in sakatlığı ne durumda? Hala bilmiyoruz. Hani geçti mi, geçecek mi?
Doha, ne kadar?
Doha'ya, Dubai'ye katılacak mı? Amerika'ya gidecek
sıkıntı
mi?
Sıkıntı yaratacak.
Indian Wells, Miami 200 senedir gitmiyor. Oraya gidecek mi? Ondan sonra dönüp Madrid, işte Monte Carlo, buradan da ne yapacak ki? Monte Carlo'yu sever, Roma'yı sever. Tabii bunları görmemiz gerekiyor önce. Sinner her zaman şu an mesela toprak zeminde de çok iyi oynayan bir isim Sinner. Bence şu andan baktığımda Sinner benim için Fransa Açık'ında favorisi gibi gözüküyor.
Beklenti anlamında biraz daha üst seviyeye ulaştı.
Kadınlarda Świątek benim için hala favori mesela. Sabalenka çok iyi olmasına rağmen toprakta Świątek daha büyük bir favori gözüküyor. Orası daha bir çetrefilli. Şimdi Coco Gauff da final oynamıştı Fransa Açık'ta. Onu da ne yapacağı önemli. İşte Zheng dedik, diğer tenisçiler dedik, Rybakina dedik toprakta pek iyi oynamasa da. Biraz zaman var Fransa Açık'a konuşmak için bence. Ama öncesinde bakalım hani Indian Wells'te, Miami'de neler yaşanacak?
Ağzına sağlık.
Toprak zeminde neler yaşanacak?
Noktaladık. Avustralya Açık geride kaldı. Öncesinde beraberdik ve kapanışlara beraber olduk. Tenis raporunun bu haftalık sonuna geldik efendim. Önümüzdeki programlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Mutlu haftalar, hoşça kalın.